Ayrım 12. Kadınlar Dekameronu. Julia Voznesenskaya. Sayfa 115. 4. Öykü. Nomenklatura kadını Valentina, kırılan dişilik gururu nedeniyle en iyi arkadaşının sevgilisini nasıl baştan çıkarttığını anlatıyor. Arkadaşım Tamara, bir Leningrad gazetesinin yazı kurulunda sekreterdir. Entelektüel çevre ile de yakın ilişki içindedir. Edebiyat dünyasını iyi bilir. Kendisi de şiir yazar. Kadın olarak da değişik bir tipi vardır. Kumral ve zayıftır ama bu ona çok yakışır. Çok da tatlı ve kibardır. Bu kadar ayrı yapılarda olmamıza rağmen arkadaşlığımız devam etmektedir. Ona çok sıkı bir eğitim vermiş olan ailesiyle birlikte oturur. Buna rağmen Tamara rahat davranan genç bir kadındır. Aşık olduğu zaman uzun uzun düşüncelere dalmadan sevgilisiyle birlikte yaşar. Her önüne gelenle düşüp kalkmaz. Yine de fikirleri son derece açıktır. Evlenmek için de acelesi yoktur. Ayrılıklar ve ayrılık acıları da dahil romantik ilişkilere bayılır. Bir keresinde yine aşık olmuştu ve bu seferki her zamankinden daha da ciddi görünüyordu. Hatta kendi yuvasını, ailesini kurmaktan bile dem vuruyordu. Aklını başına toplamasının tam zamanı diye düşünüyordum ben de. Bu onun için son tren olabilirdi. Ona her şeyin en iyisini diliyordum ama beni pek dinlemezdi. Aslında beni basit bir vatandaş olarak görüyordu ve kadın olarak hakkımda hiç de olumlu düşünmüyordu. Hele kendisiyle kıyas edildiğimde ben kalın bacaklar üzerinde yürüyen bir sıfırdım onun gözünde. Ve benim yanımda hiç utanmadan dile getirdiği toprağa bağlılığım onun ince zevkini daha bir vurguluyordu. İşte tam bu konuda gördü gününü minik kuş. O sıralarda kocam bütün bir ay iş gezisine gitmişti. Mevsim yazdı ve ben de yalnızlıktan bunalıyordum. Evde duvarlar üzerime geliyordu ve yazlıkta, daçada kendimi daha da yalnız hissediyordum. Tamara'ya bu sıkıntımı anlattığımda, ama neyi bir rastlantı, Yurik ve ben nereye gideceğimizi bilemiyoruz. Bu süre içinde seninle kalabilir miyiz? Senin için de iyi olur. Hem ben de Yurik'i biraz aile hayatına ve sıcaklığına alıştırabilirim. Ama Tamara, yabancı mutluluk ısıtmaz ki. Ayrıca ben de genç bir kadınım. Ya o aniden bana aşık olur ve sen de kıskanmaya başlarsan? Tamara pis pis güldü. Onun bu gülüşü içime işledi. Aklından neler geçirdiğini tahmin edebiliyordum. Kıskanmak mı? Hem de seni. Aynada bir kendine baksana, seni köy yumurtası seni. Bunun yerine şöyle dedi. Ah Valya, hiç merak etme. Sen kesinlikle onun tipi değilsin. O ressam ve ailesindeki herkes ya ressam ya da sanat tarihçisi. Tamamen ayrı bir dünyası var onun. İyi öyleyse, getir bakalım ressamını buraya. Ama eğer bir aksilik olursa sonradan kendini suçlama. Bunları ona soğuk bir ifadeyle söyledim ama içimden bekle bakalım sen güvercinim diye düşündüm. Onlar kocamın çalışma odasına yerleşeceklerdi. Bir iki şey dışında fazla bir şey değiştirmedim odada. Yaptığım bir iki değişiklik de art niyetliydi. Ben gerçekten taşralı sayılırım. Annem ve babam taşradan kente gelmişler. Ben de burada doğmuşum. Ama taşra ile bağımızı hiç kopartmadık. Her yıl dinlenmek için Volotka yakınındaki köyümüze geliriz. Eskiden oralarda çok dantel işi yapılırdı. Oradaki yaşlı kadınlardan ne harika danteller hediye edilmişti bana. Şimdi onların bir tanesini bile göremezsin. Hepsini yabancı ülkelere taşıyorlar. Büyük annem gözleri görmez olana kadar dantel ördü. Ondan bana harika bir yatak örtüsü kaldı. Solmaz ipliklerle işlenmiş, olağanüstü güzellikte bir örtü. Motif son derece basitti. Bir köy delikanlısı çayırda kazları gezdiriyor ve ufak bir kız çocuğu da çiçeklerden bir taç yapıyor. Büyük annem bu örtüyü kendi çeyizi için hazırlamış. Sonradan da bana armağan etmişti. Örtüyü dolapta saklıyordum. Kocam modern bulmadığı için kullanmıyorduk. Örtüyü çıkarttım ve bir halı gibi duvara astım. Bizim ihraç malı hakiki ağaç mobilyamıza çok güzel uydu. Tamara'nın ressamının örtünün bu sade güzelliğine değer verecek biri mi, yoksa Tamara gibi sadece modern şeylerle ilgilenen biri mi olduğunu öğrenmek istiyordum. Pencerelerden de naylon storları çıkarttım ve yine el işi dantel perdeler astım. Bunlar da bir kış ormanında düşen kar taneleri motifi vardı. Çiçek vazosu olarak da sonbaharda kocam için salatalık turşusu kurduğum bir seramik kap kullandım. Önce çarşıdan bir buket çiçek almayı düşündüm ama sonra kısa bir süre önce Daça'dan getirdiğim ve mutfağa iyice açılmaları için koyduğum ayçiçeklerini içine yerleştirdim. Böylece bir çalışma odasından güzel bir köy köşesi yarattım. Ertesi günü ikisi geldiler. Arkadaşım bir bavul dolusu elbise ve bir çanta dolusu kitapla, ressam da fırça ve boyaları ile. Odayı ilk gören Tamara oldu ve hemen o uzun burnunu kıvırdı. "Ah Valya, keşke bütün bu ıvır zıvırı odadan çıkarsaydın," dedi. Ben omuz silkerek, "Özür dilerim hayatım ama her şey olduğu gibi kalacak," dedim. Sonra da ressamı nasıl bir tepki göstereceğini merakla beklemeye koyuldum. Dış görünüşü karakteri hakkında fazla bir şey belli etmiyordu. Uzun boyluydu. Saçları da çok uzundu ve masmavi gözleri vardı. Ayrıca da çok az konuşuyordu. O ana kadar bana sadece ismini söylemişti. "Lütfen içeri gelin ve kendinizi evinizde gibi hissedin," dedim ona dönerek. Başını salladı ve sessizce odaya girdi. Girer girmez memnuniyetinden derin bir oh çekti. "Hah," dedim içimden. "Değerlendirmeyi iyi biliyor. Beklediğimden daha da iyiydi." Ve üçümüz aynı çatı altında yaşamaya başladık. Tamara'nın beni incitmesini affetmiştim ve kesinlikle intikam duygusu beslemiyordum artık ona karşı. Ayrıca o sıralarda çok işim vardı. Misafirlerimle fazla ilgilenemiyordum. Sadece bir kere Yurik üzerindeki etkimi sınamak için bir fırsat çıktı. Bir cumartesi öğleden evveldi. O gün her zamanki gibi sabahın erken saatlerinde Daça'ya gitmemiştim. Önce saçlarımı yıkamak istiyordum. Sarı saçlarıma kendim kolaylıkla bakarım. Saçımı durularken kullanmak üzere kuru papatyaların suyunu kaynattım. Bütün eve ot kokusu sindi. Yıkandıktan sonra saçımı bununla iyice duruladım ve kendi kendine kuruması için televizyonun karşısına oturdum. O sırada en sevdiğim programlardan biri olan Film Gezileri Kulübü adlı program vardı. Tamara ve Yurik içeri geldiler ve yanıma oturdular. Yurik ne koktuğunu anlamak için etrafı koklamaya başladı. Birdenbire saçlarımı tuttu ve bir tutamını yüzüne sürdü. "Deminden beri bu koku nereden geliyor diye düşünüyordum," dedi. "Sizin saçlarınızdanmış. Neyle yıkıyorsunuz onları? Ne şampuanı bu?" "Şampuan değil, sadece papatya," dedim. "Harika bir koku. İnsanın saçlarının bu kadar güzel kokabileceğini hiç düşünmemiştim. Tamara, sen de papatya kullansana." Tamara omuzlarını silkti ve ben hiç düşünmeden, "Hayır, olmaz. Siyah saçlara papatya uygun değildir. Tamara ısırgan otu kullanmalı," dedim. Yurik güldü ve "Doğru, bu onun karakterine de daha iyi uyar," dedi. Tamara kıpkırmızı oldu. Ben durumu düzeltme gayreti içine atıldım. "Mutlaka ısırgan otu olması gerekmez. Aslında bu saçlara çok güzel parlaklık verir ve kökleri de kuvvetlendirir. Ama nane, rozmarin ve kekik de aynı işi görür. Birazdan Daça'ya gideceğim. Oradan Tamara için uygun olan karışımı toplar getiririm." "Aa, bitkileri kendiniz mi toplayıp kurutuyorsunuz?" "Hayatımda bu işi bilen birisiyle ilk kez karşılaşıyorum." Kendisine meydan okunmuş gibi bir hisse kapılan ve kıskançlığı iyice artan Tamara dişlerinin arasından yılan gibi tısladı. Bunlar Valya'nın köy yaşantısından arta kalmış izler. Bu sözlerle kendince beni yaralamak istiyordu ama ben sabırlıydım ve gerektiğinde müthiş tahammüllü olabilirdim. Daha doğrusu kimse beni tahrik edemezdi. Tamara haklı, ninelerimden bir tanesi çok akıllı bir kadındı. Bir sürü bitki ve sihirli sözler bilirdi. Bana da birazcık olsun bu sanatı öğretti. Eğer istersen sevgilini büyüleyebilirim. İster misin? Arkadaşım ne aptalca bir laf dedi ama Yurik bana hayranlıkla bakıyordu. Şaşırmaya gerek yok. Hangi entelektüel erkek bir cadıya hayranlık beslemez ki? Valya, beni ve Tamara'yı da İrinoka'ya götürsenize. Bu bitkiler beni çok etkiledi. Teşekkür borcu olarak sizin bir portrenizi yaparım, olur mu? Benim için hiçbir sakıncası yok, eğer Tamara da isterse. Mutfağa girdim ve hafta sonu için gerekli olan yiyecekleri paket ettim. Bir taraftan da benimle birlikte gelmezler diye düşünüyordum. Tamara bu kadar aptal olamazdı. Bir baktım ki arkamda duruyor. Gerçekten birkaç gün Daça'da seninle birlikte kalamaz mıyız? Yurik son günlerde o kadar sinirli ki, sanki aramızda her şey kötü gidecek gibi bir his var içimde. Belki doğa ona iyi gelir. Ne dersin? Ona ilk kez o kadar acıdım ki, fikirlerimi açıkça söylemekten çekinmedim. Tamara, beni tanırsın. Erkeklerle flört etmekten hoşlanmam. Benim pozisyonumda biri için bu olmaz. Ayrıca kocam da bana yetiyor. Ama senin ressamın bana eğilimi olduğunu fark etmiyor musun? Bu benim umurumda bile değil. Ama senin için öyle değildir herhalde. Ama sen de beraber gidelim işte. Bütün zaman süresince benimle beraber olacak nasılsa. Buna şimdi inanıyorsun. Ama İrinovka'da her çalılığı tanırım ve her çalılık da beni tanır. Orada her ağaçla senli benliğim. Orada patron benim Tamara. Orada her şey bana aittir. Senin Yuri'in de bana ait olacak. Valya, seni üzmek istemiyorum ama gerçekten hayal gücün çok geniş. İkiniz o kadar değişiksiniz ki ikinizin arasında hiçbir şey olamaz. İşte bu ya senin için tehlikeli olan, bizim birbirimizden bu kadar farklı olmamız. Ama sen böyle tehlikeli bir işe giriyorsan tamam haydi, benim için hava hoş. Benim senin yüreğine ihtiyacım yok. Güzel, demek gidiyoruz. Evet, ve böylece biz üç salak yola koyulduk. Benim İrinovka'da yaptıklarımı kimse yapamazdı. Bitkilerden anlayan ve görüşleri daima isabetli olan büyük annemin yetenekleri bana geçmişti. Bana öğrettiklerinden çoğunu unutmuştum ama çocukken hatırlayamadıklarım birdenbire ortaya çıkıverdiler ve ben de gerçek bir cadı olup çıkıverdim. Öğleye doğru oraya vardığımızda gökyüzüne baktım ve bu akşam pek yürüyüşe çıkamayacağız, çok koyu bir sis olacak dedim. Tamara ve Yurik bana inanmadılar. Sisi de nereden bulacaksın? Ben de bunun üzerine şaka yaptım. Ben çağıracağım. Çiçeklerim için sise ihtiyacım var. Yoksa bu sıcakta kavrulur giderler. Akşam oldu ve gerçekten koyu bir sis etrafı kapladı. Onlar yine de dolaşmaktan vazgeçmediler. Ve ben de siste ormana götürdüm konuklarımı. Ve de onlarla oynamaya başladım. Kah ikisini yalnız bırakıp ortadan kayboluyordum. Kah tekrar beklenmedik anda ortaya çıkıyordum. Her yeri o kadar iyi tanıyordum ki attığım her adımdan emindim. Yuri'ye her şeyi bir mucize gibi gözüküyordu. Sonra geri döndük. Bu gezinin bana fazla zararı dokunmamıştı. Rüzgara ve açık havaya alışıktım. Yanaklarım pembe olmuştu, o kadar. Tamara ise tam tersine bembeyazdı. Soğuktan da titriyordu. Bütün parıltısı uçup gitmişti. Semaveri terasa hazırladım. Çay onu ısıtacaktı. Yurik yine hayranlık içinde bir mucize dedi. Semaver ve bahçenin her tarafında sis. Ne kadar güzel. Uzun zamandır unutulan bir resim benim için. Bunu muhakkak çizmeliyim. Ertesi sabah her zamanki gibi saat 5'te kalktım. Konuklarıma kahvaltıda ikram etmek için çilek toplamak istiyordum. Bahçede her taraf çilek doluydu. Onları meyve tarlalarına değil de yol boyunca ekmiştim. Hem çok güzel görünüyorlardı hem de çok meyve veriyorlardı. Elimdeki kap dolduğu zaman eve girdim. Ayaklarım çıplaktı ve geceliğimin üzerine uzun bir ceket almıştım. Saçlarım kalçalarıma kadar iniyordu. Birdenbire üzerimde bakışlar hissettim. Baktım, Yurik merdivenin başında durmuş, ilgiyle beni izliyor. Görünüşüm onu etkilemişti anlaşılan. Büyülenmiş gibi bakıyordu bana. Bu kadar erken bir saatte hiç ormana gitmedim. Biraz yürüyelim Valya. Otlar ve bitkiler hakkında her şeyi bana anlatmanızı istiyorum dedi. Ama önce giyinip saçımı taramam lazım. Tanrı aşkına olduğunuz gibi kalın. Bana bu kadar rica ettikten sonra niye olmasın dedim kendi kendime. Onu ormandaki çayırlığa götürdüm. Hastalıkları iyileştiren bitkiler, aşk ve sihir iksirleri üzerinde konuştuk. Ben aslında ne birine ne de ötekine inanıyordum. Otları sadece saçlarımı yıkarken veya yemeklerde baharat olarak kullanıyordum. Ama Yurik'e ninemden öğrendiğim her şeyi anlattım. Beni dikkatle dinledi. Zorlukla nefes alıyordu. Yakından yüzüne baktım. Bakışları çok tuhaflaşmıştı. Aman Tanrım dedim, şimdi üzerime saldıracak. Bir bu eksikti. Acele yola doğru döndüm ve onu bataklığa götürdüm. Burada bana sarılmak asla aklına gelemezdi. Uzanacak bir toprak yoktu etrafta. Bataklıkta bir kuru toprak parçasından diğerine ustaca sekiyordum. O ise sık sık şaşırıyordu ve bir süre sonra pantolonu sırılsıklam olmuştu. Ne yapalım? Ormanda cadı kovalayan biri her şeyi göze almalıdır değil mi ama? Onu 2 saat oradan oraya koşturduktan sonra acıdım. Bataklıktan çıkıp bir çalı yığınını aralayarak ona evi gösterdiğimde çok sevindi. Merdiven başında Tamara oturuyordu, yalnız ve terk edilmiş. O günle ilgili size çok şeyler anlatabilirim. Neredeyse aklım çeliniyordu. Yurik'in aklı ise çoktan uçmuştu. Ve aksilikler Tamara'nın peşini bırakmamıştı. Önce fena halde güneşten yanmış, bir yaban arısı yuvasına basmış ve bir gözü şişmişti. Ruh halinden ise hiç bahsetmeyeceğim. Daha kötüsü olamazdı. Tamara için doğrusu çok üzüldüm ama o bunu hak etmişti. Kısacası hafta sonu tatilimiz Tamara için çok acıklı bitti. Yurik benimle arasında bir şeyler olabileceğinden çoktan ümidi kesmişti. Ama Tamara ile de ilişkisini daha fazla sürdürmek istemedi. Şehre döner dönmez öteberisini topladı ve benimle Tamara'nın hayatından çekip gitti. Ama söz verdiği resmi yaptı. Resimde beni ayaklarım çıplak, buruşuk geceliğimin üzerinde eski bir ceket ile ormanda bitki toplarken göstermişti. Ve resmi de genç cadı diye adlandırmıştı. Bu resmi Tamara ile aramız tekrar düzeldiği zaman birlikte gittiğimiz bir resim sergisinde gördüm. Tamara'nın arasını benimle tekrar düzeltmesinin nedenini biliyor musunuz? Ona cadılık öğretmemi istiyordu. Halbuki ben o yaptıklarımı nasıl yaptım hala bilmiyorum. Cadılık sanatı için insanın özel bir yeteneği olması ve belli bir ortamın yaratılması gereklidir. İşlenmeyen yetenekler kaybolur gider. Bunu ben fark etmiyor muyum sanki? Akşamları yatağımda uluslararası durum hakkında yazılar okurken benim sevgili kocacığımın canı sıkılıyor. Kadınlar Valentina'nın davranışını onayladılar ama ona da nasihat vermeden edemediler. Çok aşırı gitmemeli, kocasını da ihmal etmemeliydi. Daha sonra Albina öyküsünü anlatmaya başladı. 5. Öykü. Hostes Albina, kendi cadılığının kıskançlık veya egoistlikten kaynaklanmadığını, aksine bunun izah edilemeyen doğal bir eğilimden kaynaklandığını anlatıyor. Serbest yaşantımı terk edip dış hatlarda hostes olarak çalışmaya başladım. Bizim ekibimizde Grisha adında bir pilot vardı. Onunla arkadaş olmuştum. Grisha taşralıydı. Dış görünüşü hiçbir şeye benzemiyordu. Ufak tefekti. Boncuk gibi gözleri vardı ve tıknazdı. Yurt dışı seferlerine çıka çıka çakı gibi olmuş, uçağın diğer pilotlarıyla kıyas bile edilemezdi. Hemen ilk uçuşumda bana gözünü dikti. Bu da benim hoşuma gitmedi değil. Aslında öyle pek de aldanıp tava gelecek bir kadın değilim. Sadece bir koruyucuya ihtiyacım var. Bu nedenle de Grisha'yı boş çevirmedim. Bizim aşkımız sadece havadayken parlıyordu. Ben bonbon ve içki servisi gibi rutin işlerimi bitirdikten sonra servis odasına gidiyordum. Biraz sonra da Grisha pilot kabininden geliyordu. Arkadaşlarımı dışarı gönderiyor ve numaramıza başlıyorduk. Bu tarz bir aşk oyununda arada bir aksilikler oluyordu ama durumu yine de herhangi bir şekilde kurtarmayı başarıyorduk. Bir keresinde mikrofonu kapatmayı unutmuşum. Biz içeride sevişirken yolcular da her şeyi duymuşlar. Şükürler olsun ki uçakta Fransız delegeler vardı ve malum Fransızlar cinsel konularda hiç de tutucu değillerdir. Seslerimizi duydular ama bunda o kadar önemsenecek bir şey bulmadılar. Sadece daha sonra kahvaltı servisi yaparken hepsi de bana gülümseyip komplimanlar yaptılar. Önce nedenini anlamadım. En son sırada yaşlı bir bey oturuyordu. Beni çağırdı ve Rusça fısıldadı. Ne olur matmazel, sevgilinizle eğleneceğiniz zaman mikrofonu yine açık bırakın. Çok memnun kaldım. Hayatımın en güzel uçuşuydu. Ama bir süre sonra Grisha'dan bıktım. Birbirimize hiç uygun değildik. O durmadan beni eğitmek, nasıl adam olunacağını ve yaşanacağını öğretmek istiyordu. Hiç durmadan söylenip durması sinirimi bozuyordu. Sen bu kadar asil ve harika bir insansan eğer, bana neden evlenme teklifi yapmıyorsun dedim bir gün ona. Aksine benimle bir yığın yakışıksız şey yapmak istiyorsun ve ne kadar yakışıksız olursa o kadar daha zevkli oluyor senin için değil mi? Sahte kibarlığını al bir tarafına sok. Seninle evlenemem çünkü seni gereği kadar sevmiyorum. Ve aşksız da bir evlilik ahlaksızlıktır bence deyiverdi bana. Şimdi de ahlaktan bahsediyordu bok herif. Tabii onu derhal terk ettim ve ondan çok daha çekici olan ve ahlaki kaygılar duymayan başka bir pilotla kendime teselli aramaya başladım. Grisha ile aynı ekipte çalışıyorduk. Ona hava gazıymış gibi muamele ediyordum. Ha vardı ha yoktu sanki. Bir süre yenilgisini kabullenemedi. Sonra da haberleşmeden bir kız ile ilişkiye girdiğini öğrendim. Merakla servise gidip bu tipi gördüm. Eski sevgilim kendine tam bir salak bulmuştu. Kız aptal ve şişkoydu ve tıpkı Grisha'nınkiler gibi boncuk boncuk gözleri vardı. Gördüklerim beni çok eğlendirmişti. Tam sırıtarak geri gidecekken aniden içimde bir hareket hissettim. Komik bir his. Karanlık mı karanlık? Mide boşluğumdan kafama doğru yükseldi. Kulaklarımda çınlamaya başladı. İçimi buz gibi bir öfke kapladı. Bu pis şalgamı köküyle birlikte kopartıp pisliğe atmalıydım. Hem de derhal. Ona doğru yürüyüp yazı masasının önündeki iskemleye oturdum. Dirseklerimi masaya dayadım ve sessizce gözlerimi suratına dikip bakmaya başladım. Bakışlarım korkutucuydu, öfke doluydu. Bunu hissediyordum. "Ne var? Siz kimsiniz? Ne istiyorsunuz?" diye şaşkın şaşkın sordu kız. Yavaşça ama kelimelerin üzerine basa basa söze başladım. "Grisha'dan elini derhal çek. Ona Albina'nın kim olduğunu bir sor bakalım. O zaman nasıl ödünün koptuğunu görecek ve kime çattığını anlayacaksın. Eğer yine de anlayamazsan herhangi bir kimseye, Galya Klimova'ya bir sor bakalım. Ortadan toz olmazsan tıpkı ona benzetirim seni de. Bu son sözüm. Söylemedi deme." Bu tehdit dolu sözleri onun dehşete düşmüş suratına çarparak yerimden kalktım ve oradan ayrıldım. Aklım başıma geldiği zaman kendi kendime sordum. "Sen ne yaptın? Bunu neden yaptın?" Ama bir yanıt bulamadım. O şalgam suratlıya ismini vererek tehdit ettiğim Galya Klimova eski bir hostesti. Bir kız arkadaşı kıskançlıktan suratına kezzap atmıştı. Aslında ben Klimova'yı çok az tanırdım. İsmi ağzımdan tamamen rastlantı olarak öylece çıkıvermişti. Hemen ertesi gün Grisha'nın sevgilisinin istifa ettiğini ve bilinmeyen bir yönde kaybolduğunu öğrendim. Ondan sonraki uçuşta Grisha görevli odasına geldi ve hostes arkadaşlarıma bizi yalnız bırakmalarını rica etti. Elimi tutarak, "Beni affet Albina, bu işin senin için bu kadar ciddi olduğunu bilmiyordum," dedi. Hiçbir şeyi anlamadan suratına baktım. Servisteki o şalgam suratlıyı aklıma bile getirmiyordum artık. Omuzlarımı siktim ve tekrar işimin başına döndüm. Böylece bizim Grisha mutsuz ve yalnız ortada kalıverdi. Ama söylediğim gibi bu işi neden yaptığım bugün bile benim için bir muamma. Gerçekten bir açıklamasını yapamıyorum. Galiba biz kadınlar şeytanın emri altındayız. "Biliyor musun Albina, bahsettiğin şeytan sadece kadınların değil erkeklerin de içine girmiş," dedi Galina. "Bunun böyle olduğunu şimdi size anlatacağım öykü kanıtlayacak." 12. ayrımın sonu. Sayfa 124.